Ayrım 40, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 328. En çok hangi bölgeler zehirlendi? Ege bölgesinde en çok tütünde, Adana bölgesinde pamukta, Antalya bölgesinde narenciyede çok yağın, çok vahşice kimyasal uygulamaları uzun yıllar boyunca yapıldı. Her bölgenin kendine has üretimi var. O ürünün de zararlısı ayrı, hastalığı ayrı, hepsinin ayrı ayrı ilacı var. Türkiye'yi yıllar içinde kullanılmış olan zirai ilaçlar açısından değerlendirirsek, tarla bitkileri açısından en kirli bölge Adana bölgesidir. Meyve olarak Anadolu'nun meyvecilik bölgeleri çok kirlidir. Bir tek Orta Anadolu'da buğday sahalarına fazla ilaç atılmadı. O ovalarda nispeten diyelim daha az ilaç kullanıldı. Ancak Ege bölgesi kirli. Tütün arazileri, pamuk arazileri hep bulaşık. Bunların bir kısmı daha kısa sürede temizlenebiliyor. Ama bazıları çok uzun yıllar gerektiriyor. O da tabii uygulamayı tamamen durdurup uzun yıllar beklemek anlamına geliyor ki kim yapacak? Yapan yok. Görüyoruz hala yoğun kullanılan bazı zehirli ilaçlar yüzünden ihraç edilen meyvemiz sebzemiz sınırdan dönüp geri geliyor. Kimse de sormuyor, geri çevrilen bunca tarım ürününe sen ne yaptın, nerede nasıl ürettin? Yok ettik ülkeyi. Bir çayır ve meralar temiz kalmıştır ülkede, oralara ilaç atılmadı. Ekim dikimin olmadığı çayır ve meralar bu biçimde temiz kaldı, yaylalar da temiz. Çernobil ne kadar etkiledi bilmem, Karadeniz yaylaları da zehirsiz. Şöyle Karadeniz'de fındık kurduyla mücadele için devlet ilaç, makine, personel, teçhizat verdi. O zaman ilaçlama yapmaya başladık. Karadenizliler bizi tarlalarına sokmadı, istemiyoruz dediler. Neden? Tarlada arı var, arı ölüyor bizim attığımız zehirden. Arı ölüsünü başka bir böcek yiyor, o da ölüyor. Onu başka bir canlı yiyor, o da ölüyor. Fakat sonradan baktılar ki fındık para etmeye başladı, kurtlu fındık çoğaldı. %50'nin üzerine çıktı, o zaman boş verdiler. İnsafsızca, korkusuzca en kuvvetli zehirleri fındık kurduyla mücadele için kullandılar. Maalesef devlet eliyle gelinmiş acı gerçek var. Devletin bu noktalara gelineceğini bilmesi gerekirdi. Düşünüyorum da bilselerdi yapmazlardı herhalde. Devlet köylü kurtulsun diye denize düşen yılana sarılır misali yabancı şirketlerin ilaçlarına sarıldı. Ama memleket zehirlendi, tarım bitirildi. Dipnot, devlet zehiri bilmiyor muydu? Sanmıyorum. Osmanlı padişahı 1. Abdülhamit çok dindar biriydi. Kadı vasıtasıyla çekirge emirhanesi yayınlattı. Ey adı çekirge olan kuşlar, siz ki Allah'ın nebatını yemek suretiyle zararlı olmaktasınız. Halk bu yüzden sizlerden şikayetçi olduğu için mektup gönderildi. Aldığınızda aklınızı başınıza toplayıp bir daha böyle zararlar yapmayınız. Sizi Allah'a havale ederim. Türkiye'de iktidarlar bunu bile yapmadı. Seyrettiler. Kullanılan zirai ilaçlarla ilgili devlet bir tür istatistik tuttu. Tuttu ama ne kadar doğrudur tartışılır. Devletin tam kontrolü olabilmesi lazımdı ki bu hiçbir zaman olamadı. Bu sebeple Adana bölgesinde on binlerce dönüm pamuk vardı, şimdi yok. Ege bölgesinde de çalıştığım için iyi biliyorum. Dünyanın en kaliteli anasonu Urla'da yetişiyordu. Şimdi bir tek kökü bile yok, hepsi gitti. Keza tütün aynı akıbeti yaşadı. Ege bölgesinde de yüz binlerce dönüm pamuk vardı, şimdi nerede? Pamuk tarlalarının hepsi mısır tarlası oldu. Mısırda mısır olsa... Eskiden yediğin zaman mısır kokardı. Şimdi mısır kokusunu tarif et desen kimse tarif edemez. Yeni nesil hiç bilmiyor domatesin, patlıcanın kokusunu, tadını. Şekil olarak tanıyor bir de. Bizler kalmadık. Son nesiliz. Biri kafaya koysa ben bu ülkeyi zehirden temizleyeceğim dese, geçmişe dönük sağlam bilgi olmadığından, yani nerede ne kadar süre hangi zehir kullanıldığı bilinemeyeceğinden temizlemesi mümkün olmaz. Bugün 50-60 sene önceki durumu ve iç yüzünü bilen kaç kişi kaldı? Kitapçı çok kişi var da tatbikatçı kaç kişi var? Tarımı katleden kimyasal maddeler nerede, ne kadar, ne kullanıldı? Evet, bilen kaç kişi kaldı? Hiç. Bizimki hayal, zehre savaş açacak biri mi var? Rıfat amcanın hikayesi. Bu sözlerin sahibi Rıfat Çorulu Sazan, Bozcaada 1939 doğumlu, adanın üzüm bağlarında geçti çocukluğu, babası esnaftı. O yıllar ada mahrumiyetti, sevinci tasayı Rumlarla birlikte paylaşıyorlardı. Adada sadece üzüm ve şarapçılık ticareti yapılıyordu, 15 civarında şarap fabrikası vardı, şimdi 3 tane kaldı. O zaman fabrika değil, mağaza diyorlardı. Bir gün Bozcaada'da yeni bir şarap fabrikası kurulmak üzereydi. %80 hissedarı olan zat genç Rıfat'a ziraat okumasını, ardından Fransa'ya giderek şarap tahsili almasını istedi. Sonra fabrikada işe hazırdı. Yıl 1955, İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi'ne kaydoldu, yatılı okudu. Çok değerli öğretmenlerimiz vardı. Ülker Sakız, Ragıp Ziya Maden, Şeyda Kerestecioğlu, İrfan Urhan, Şeref Barı. Bu öğretmenler Atatürk döneminde ziraat eğitimi almaları için tabii açılan devlet sınavını kazanarak başta Macaristan ve Almanya olmak üzere dış ülkelere okumaya gönderilmişti. Dipnot: Macaristan'dan gelenler çayır mera yem bitkileri alanında Profesör Doktor Kolbay Karoli hayvancılık alanında Profesör Doktor Velman Oscar ve zirai tecaoloji alanında Profesör Doktor Losi Laios tarımın gelişmesine Atatürk'ün önderliğinde yardımcı oldular. Örneğin meteoroloji teşkilatını Profesör Doktor Redley Antal kurdu. Ülkesinde işsiz kalan Macar makine mühendisi Georgi Janos 1924'te Türkiye'ye geldi. Atatürk'ün isteğiyle 1931-41 yılları arasında Ankara Gazi Çiftliği'nde çalıştı. Derslerimiz tarla ziraati, meyvecilik, sebzecilik, ziraat sanatları, sütçülük, şarapçılık, konservecilik, peynircilik, arıcılık, çiçekçilik, makine traktör idi. Bizim okullarımızda çok iyi dersler vardı. Süt dersine mesela sütten yapılan bütün mamulleri yapardık kendimiz. Kaşar peyniri dahil, ki en zor yapılan kaşar peyniridir. Onun bir göbek bağlama işi vardır. Elinde çevirirsin hamuru. O döne döne göbek bağlanır. Ondan sonra kalıbını atar, göbeğini koparırsın. Bugünlerde artık kendisi yok, kokusu bile yok. Şimdi gel bir beyaz peynir yap de, yoğurt yap de, yapamaz mezun çocuk. İtimat teknolojisi tersimiz vardı. Okulda fabrikalarımız vardı. Sirke fabrikası, şarap fabrikası. Biz orada çalışıyorduk. Üzümün girişinden şarap çıkışına, şişelenişine kadar biliyorduk her şeyi. Konserve dersimiz vardı. Şunların da bunların hiçbiri yok. O yıllar Tarım Bakanlığı'nın Amerika'dan kopya ettiği 4K diye bir birim vardı. Bu kalp, kafa, kol, kuvvet anlamındaydı. Bu dördünün kulübü vardı. Bu 4 kulüplü uygulamayı ABD'den almış getirmişler Türkiye'ye. Biz bu kulüp vasıtasıyla köylerde, ilkokullarda üye kabul ediyorduk. Tavukçuluk, arıcılık, sebzecilik, tarla ziraatı, o bölgede ne varsa onun ziraatı. Çocuk ilkokulu bitirene kadar biz onlara tatbiki olarak öğretiyorduk. Mesela tavukçuluk. Okulun yanında kümes yapıyorduk. Kümesin tünekleri böyle olacak, altının temizliği böyle olacak. Çocuk ilkokuldan itibaren tarım dersleri alıyordu. Yıl sonları tarla günleri dediğimiz başarı günleri tertip ediliyordu. Bütün köylü oraya çağrılıyor ve anlatılıyordu. Senin çocuğun arıcılıkta şu kadar kovan bal yaptı, senin çocuğun sebzecilikte şu kadar mahsul aldı. Dipnot: bana gelen maili sizinle paylaşmak istiyorum. Ben Ahmet Almaç, 1946 doğumlu tıp doktoru ve Kocaeli Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi. Rahmetli babam ziraat mühendisiydi. 1950'li 60'lı yıllarda babam o zamanın devlet üretme çiftliği ve teknik ziraat okullarında Gököyük, Amasya, Koçaş, Niğde yöneticilik yaptı. Okullar çevre kasaba ve köylerden ilkokul mezunu çocukları sınav ile okula alıyor, 3 yıllık modern tarım ve kültür eğitimi veriyordu. Mezunlarına tarım desteği, tohumluk, tahıl, damızlık, hayvan veriyordu. Çevre halk bu okullardan çok şeyler kazanıyordu. Memnuniyet düzeyi çok yüksekti. 1950'li yılların sonunda hangi akla hizmet ettiği çok iyi anlaşılan siyasal iktidar bu okulların giriş koşullarında çok basit bir değişiklik yaptı. Okula giriş koşullarında ilkokul yerine ortaokul mezunu olma koşulunu getirdi. Yani okulları lise düzeyine yükseltti. Ne oldu? Okulların çevreyle, köylerle ilişkisi birdenbire kesiliverdi. Çünkü ortaokul mezunu yoktu köylerde. Okullar işlevlerini kaybetti, öğrenci bulunamadı. Babam ve arkadaşları bu değişiklik yüzünden çıldırdı. Böyle bir değişikliği önlemek için çok mücadele ettiler ama başaramadılar. Köy enstitülerinin akıbetine benzer bir durum. Bu uygulamanın Ankara'da Tarım Bakanlığı'nda şubesi vardı. O Ankara'daki şube ABD ile temaslıydı. Amerika'da ne oluyorsa çiftçi eğitimi olarak Türkiye'de de 4K olarak yapılıyordu. Gece eğitimleri yapılırdı mesela. Bütün Amerika'da yapılan ziraatin filmleri vardı. Gece eğitimlerde köylerde topladığımız insanlara gösteriyorduk. Bak Amerika bunu yapmış, şöyle yapmış diye. Bizim de ağzımız açık kalıyordu o makineleri filan gördüğümüz zaman. Dipnot: Rockefeller 1923'te Uluslararası Eğitim Kurulu IEB kurdu. Sonra adı Genel Eğitim Kurulu oldu. Kurulun bir görevi de tarım eğitimiydi. Devre bisikletçileri adını verdikleri programla köylere gidip tarım eğitimi verme projesi başlattı. Senatör William Canyon'a göre yapılan hayırsever organizasyonu değildi. Rockefeller servetini kullanarak siyaseti etkilemek istiyor idi. GEB 1902'de kapandı. 1964 yılına kadar toplamda 324.6 milyon dolar harcadı. Hibelerinin çoğu Avrupa'da yapıldı. Türkiye'ye ne kadar para geldi, Rockefeller kaynaklarında açık değildi. Türk ilaç firmaları. Ben okulu bitiremeden Bozcaada'daki fabrika iflas etti. Fransa'ya gidip şarap tahsili almak da hayal oldu. Devlette işe girdim. Biz çok revaçtaydık tarımcı olarak. Hemen tayin ediyorlardı. Bir dilekçe yazdım, hemen tayin ettiler, gittim. İlk yerim Rize'ydi. Çay Teknik Ziraat Müdürlüğü'nde çalıştım. Çay ziraatinin sahil kesiminden dağlık kısma ve arkaya 30 kilometre 40 kilometre iç bölgelere taşınmasında hizmette görev aldım. Rize'de çalıştığım 4-5 sene içinde evlendim ve çocuğum oldu. O sıralarda tarım ilaçları üzerine çalışan bir şirketin genel müdürüyle tanıştım. Bana iş teklif etti. Kabul ederek İstanbul'a gittim. İstanbul'da 2 sene kaldım. O şirket Hektaş, hekimler, eczacılar, kimyagerler, Türk anonim şirketiydi. Hektaş 1956 yılında çoğunluğunu doktorların oluşturduğu kimyagerler, eczacılar ve ziraat mühendislerinin tasarruflarıyla ilaç üretimi ve pazarlaması için Adana'da kurulmuştu. Esas işi tarım ilaçlarıydı. 1962 yılında fabrika kurdukları İstanbul Cevizli'ye taşınmışlardı. İşler pek iyi değildi. 1963'te OYAK, Ordu Yardımlaşma Kurumu ortak oldu. Hala %54'ü onundur. Ben görev aldığımda fabrika yeni kurulmuştu, henüz ilaçları yoktu, sadece ithal ediliyordu. Bu ithal tarım ilaçlarının yurt genelindeki satışıyla ilgilendi. Bir zaman sonra imalata geçilince bölgeleri de kurmaya başladılar. Ben de geldim, İzmir bölgesini kurdum. 19 yıl bölge müdürlüğü yaptım. Hektaş, Orta Doğu ve Balkanların en büyük ilaç sanayiiydi. Hilafsız, yalansız söylüyorum. 20 yabancı şirketin Türkiye temsilcisiydik. Onların adamları geliyor, mühendisleri geliyor ve her biri kendi ürünleri ile ilgili bizi eğitiyordu. Arka arkaya tarım ilaçları şirketleri kuruldu. 1964'te Koruma Tarım kuruldu. 1994'te Koruma Klor Alkali Sanayi Şirketi sahibi Vefa İbrahim Aracı tarafından satın alındı. Alman kimyasal devi Bayer zaten 1954 yılından beri vardı. İlk gelen onlardı herhalde. Agrosan İlaç Kimya kuruldu. Kuruldu da kuruldu. 1965'te İzmir'de Sandoz Kimya Sanayi Limited şirketi vardı. Dipnot, şirket ortakları %98,5 hisse ile Sandoz AG Basel, %1,5 hisse ile Alber Arditi idi. Sandoz 1988'de hisselerini Arditi ailesinden aldı. 1997 yılında Sandoz ve 1986'dan itibaren hibrit mısır üreten Siba Geigy ile birleşti. Bu birleşmeden sonra Novartis bitki koruma sektörü olarak faaliyetine devam eden şirket, 2001 yılı başından beri kimyasal ilaçlarda dünya devi olan Syngenta Tarım Sanayi olarak işlevini sürdürüyor. Derken teknik maddeler, ham maddeler yurt dışından gelmeye başladı ve o ilaçların formülasyonuna göre, Arge yok tabii, tümü kopya olmak üzere, biz Türkiye'de üretim yapmaya başladık. Yaptığımız üretimi devletin laboratuvarlarında test ediyorduk. Yani ham madde geliyor, karışım yapıyoruz, o kadar. Mesela A ilacı, onun içinde şu kadar teknik madde olması lazım, şu kadar dolgu maddesi olması lazım, şu kadar yayıcı yapıştırıcı madde olması lazım. İçerik miktarlarını devlete söylüyorduk, ilacı da veriyorduk. O devlet enstitüleri o ilacı 2 yıl deniyorlardı. Ya bir enstitüde 2 yıl ya da 2 ayrı enstitüde birer yıl. Onlar da mesela bu ürün İngiltere'deki şu firmanın şu ilacının muadilidir diye rapor veriyorlardı. Sonra biz üretime geçiyorduk. Ama ARGE, araştırma geliştirme diye bir şey kesinlikle yok. Hepsi kopya. Gerçi bakmayın şimdi hala kopya hepsi. Bu devlet enstitüleri geliştiriyor ya da iyileştiriyor değildi. Sadece deniyorlardı. Evvela bünyeyi kontrol ediyorlardı. Diyelim bünyesi sağlam. Ondan sonra nerede denenecek? Biz istiyorduk mesela pamukta, Prodenya'ya karşı deneyin diyorduk. Onlar 2 sene deniyorlardı. 2 sene sonra bu Prodenya'ya karşı %80 etkilidir diye rapor veriyorlardı ve biz ona göre ruhsat alıyorduk. Aldığımız ruhsat muadil ruhsatı oluyordu ve ondan sonra satış başlıyordu. Doğrusu bizim ülkemizde işçilik ucuz olduğu için mamul maldan ziyade fabrikada karışım yapmaya dönüldü. Batı ülkelerinde bu sektörde çalışan işçilerin maliyeti çok fazla. Çünkü bu iş kolu tehlikeli sınıfa giriyor. Bizde öyle bir şey yoktu tabii. Can ucuz bizde. O dönemin ilaçlarından bahsedecek olursak, Adana'da en çok kullanılan 3-10-0, 3-10-40 diye bir ilaç vardı. Yani bu demektir ki içinde bunun %3 DDT, %10 BHS var, kükürt yok. Yani hesap ederim, %13 teknik madde var, geri kalan %87'si toprak. Biz kimyasalı en çok Avrupa'dan ithal ettik. Amerika nakliye dezavantajına sahipti. Avrupa'da da çok büyük fabrikalar vardı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarla ziraatinde çok bariz zararı olan süne ve kımıl vardı. Bu zararlılarla mücadele için devlet ilaç tedarik ediyor, uçak şirketlerini kiralıyor ve oradaki bütün saha ilaçlanıyordu. Sonra özel şirketler kuruldu. Bu özel şirketler başladılar ilaç atmaya. Oysa zehir kullanmadan da pekala tarım yapılırdı. İlaçlar atalarımızın yaptığı gibi doğal yollardan yapılabilirdi. Isırgan otu, tesbih ağacı tohumu, sütleyen otu, sarımsak, kırmızı acı biber, kadife çiçeği, tütünden bile ilaç yapılırdı. Doğada bunlar var. Pek çok kişi organik ürün arayışına girdi. Tabii organiğin de ne olduğunu tam bilmiyorlar. Zannediliyor ki bitkilerin üzerine ilaç atılmadığı sürece organik oluyor. Öyle değil tabii, yine de 1 derece. Ancak bitki topraktaki birikmiş zehri alıyor. Çünkü orada ayrım olmamış kısımlar var. Nadasa bırakılmış 10-20 sene tarım yapılmamış araziler var. Ama su, ama yağmur, ama rüzgar. Yine de mevcuttaki 20 sene kadar tarım yapılmamış alanlara devletin bu açıdan sahip çıkması lazım. Suriye sınırındaki o tertemiz arazileri İsrail istediğinde pek çok insan isyan etmiş, karşı çıkmıştı. İsrail, mayınları temizleyeyim, orasını bana 50 yıllığına verin dedi. Neden? Orada o harika pırıl pırıl topraklarda organik tarım yapacak ve dünyaya oradan organik ürün satacak. Akıllılık edildi de verilmedi. Bu ülkenin kalkınması hala tarıma bağlıdır. Bunun hiç münakaşası olmaz. Bizim ülkemize, bizim insanımıza fazlasıyla yeteceği gibi ihracattan da büyük para kazanırız. Ülke ihya olur, memleket kalkınır. Fakat baktığınızda köylü kalmadı. İzmir, Urla'da bile kalmadı. Hani tütün, hani anason? En büyük iki mahsulü vardı buranın. Hani bağ, bağcılık, şarapçılık, hani zeytinyağı. Kestik kestik ağaçları odun yaptık, şömine de yaktık. Bağ arazilerini de öylece bıraktık. Bizim halkalı ziraatten kimse kalmadı, hepsi öldü. Mehmet Akif Ersoy da bizim okuldandır mesela. Ne hocalar, ne bilgili, ne değerli hocalar vardı. Akıl almaz, nur içinde yatsın hepsi. Atatürk nur içinde yatsın. Çok, çok aydın bir insan olarak bakmış ki memlekette tarıma ihtiyaç var. Toplamış aklı evvel insanları, göndermiş, eğitim aldırmış. Biz o insanların yetiştirdiği insanlarız. Onlar çok bilgili, çok kültürlü insanlardı. Tarifi öyle zor ki, şimdi olmadığından öyle benzetemem, örnek veremem kimseyi. Şimdi milli menfaat, toplumsal menfaat yok hedefte. Her şey gelip paraya kilitleniyor. Çok üzülüyorum. Ama elden ne gelir?
40. ayrımın sonu. Sayfa 335.